Ayrım 4. Üçüncü Şempanze Jared Diamond Sayfa 34. Hangi genler insanlarla şempanzeler arasında farklıdır? Bu soruyu ele almadan önce genetik materyalimiz olan DNA'nın ne işe yaradığını anlamamız gerekiyor. DNA'mızın büyük bir kısmının işlevi yoktur ve bir moleküler hurdadan oluşuyor olabilir. Örneğin kopyası oluşmuş ya da önceki işlevlerini yitirmiş ve bize zarar vermediği için doğal seçilimin ortadan kaldırmadığı DNA molekülleri böyledir. İşlevi bilinen kısımlardaki DNA'mızın temel işlevi protein olarak adlandırılan uzun amino asit dizilerini üretmektir. Bazı proteinler vücut yapımızın çoğunu oluştururken saçımızdaki keratin ve bağ dokumuzdaki kolajen proteinleri gibi enzim adı verilen başka bazı proteinler vücudumuzun büyük çoğunluğundaki molekülleri yapım ve yıkımda görev alır. DNA'nın bileşimindeki küçük moleküllerin yani nükleotit bazları dizilimi proteinlerimizdeki amino asit dizisini belirler. İşlevsel olan DNA'mızın diğer kısımları protein sentezini düzenler. Genetik olarak anlaşılması en kolay olan gözlemlenebilir özelliklerimiz tek bir gen ve tek bir proteinden kaynaklananlardır. Örneğin daha önce sözünü ettiğim kanımızdaki oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobin her biri tek bir DNA parçası yani tek bir gen tarafından belirlenen iki amino asit zincirinden oluşur. Bu iki gen kırmızı kan hücrelerimizde bulunan hemoglobinin yapısını belirlemek dışında gözlemlenebilir bir etkiye sahip değildir. Hemoglobinin yapısı tamamen bu iki genle belirlenir. Ne yediğiniz ya da ne kadar egzersiz yaptığınız, ürettiğiniz hemoglobin miktarını etkileyebilir. Fakat onun yapısındaki ayrıntıları etkilemez. En basit durum bu. Fakat gözlemlenebilir pek çok özelliği etkileyen genler de vardır. Örneğin Tay Sachs hastalığı olarak bilinen ölümcül genetik bir bozukluk, anatomik anormallikleri olduğu kadar davranışsal birçok anormalliğe de neden olur. Aşırı salya üretimi, katı duruş, sarımtırak cilt, kafanın anormal büyümesi ve diğer bazı değişiklikler gibi. Bu durumda tüm bu gözlemlenebilir özelliklerin Tay Sachs geni tarafından belirlenen tek bir enzimdeki değişimin sonucu olduğunu biliyoruz. Fakat bunun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Vücudumuzdaki pek çok dokuda bulunduğundan ve birçok yapı taşını parçaladığından bu enzimdeki değişim geniş ölçekli ve neticede ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumun tersine bir yetişkin olarak boy uzunluğumuz gibi bazı özellikler eş zamanlı olarak pek çok gen ve çevresel faktör, örneğin çocukluk çağındaki beslenme tarafından etkilenmektedir. Bilim insanları bilinen bazı proteinleri belirleyen pek çok genin işlevini iyi bir şekilde anlamış olsa da davranışlar gibi karmaşık olarak belirlenen özelliklerimiz söz konusu olduğunda bunları etkileyen genlerin işlevleri hakkında çok az şey biliyoruz. Sanat, dil ya da saldırganlık gibi insani niteliklerimizin tek bir gene bağlı olduğunu düşünmek saçma olurdu. İnsan bireylerinin davranışları arasındaki farklılıklar açık bir şekilde muazzam çevresel etkilere bağlıdır ve bu tip bireysel farklılıklarda genlerin oynadığı rol bir hayli tartışmalıdır. Bununla birlikte insanlar ile şempanzeler arasındaki değişmez biçimde farklı olan davranışlarda sorumlu genleri henüz bilmiyor olsak da genetik farklılıklar büyük bir ihtimalle işe karışmaktadır. Örneğin insanın konuşma yeteneği kesinlikle gırtlağın anatomisine ve beyindeki ilgili sinir ağını belirleyen genlerdeki farklılıklara bağlıdır. Bir psikoloğun evinde yetiştirilen ve onun bebeğiyle aynı yaşta olan genç bir şempanze, şempanze gibi görünmeye devam edecek ve konuşmayı ya da dik yürümeyi öğrenmeyecektir. Fakat insana ait bir bireyin büyüdüğünde akıcı şekilde İngilizce mi yoksa Korece mi konuşacağı genlerden bağımsızdır. İngilizce konuşan ebeveynler tarafından evlat edinildiğinde İngilizce konuşan Koreli bir bebeğin kanıtladığı gibi konuşulan dil tamamen çocukluktaki dilsel çevreye bağlıdır. Arka planda bunlar varken şempanze DNA'sından %1.6 oranında farklılık gösteren kendi DNA'mız hakkında ne söyleyebiliriz? Biliyoruz ki hemoglobinden sorumlu genlerimiz farklı değil ve diğer bazı genlerde çok küçük farklılıklar sergiliyor. İnsanlarda ve normal şempanzeler arasında bugüne dek çalışılan 9 protein zincirinde 1271 amino asitten sadece 5'i farklıdır. Miyoglobin adı verilen kas proteininde bir tane, delta zinciri adı verilen küçük hemoglobin zincirinde bir tane ve karbonik anhidraz adı verilen bir enzimde 3 tane. Fakat DNA'mızın hangi kısmının insanlar ile şempanzeler arasındaki işlevsel bakımdan önemli farklılıklardan sorumlu olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu konuyu 2. kısımdan 7. kısma kadar olan bölümlerde tartışacağız. Beyin büyüklüğündeki farklılıklar, pelvis, gırtlak ve cinsel organlar, vücut kıllarının miktarı, dişilerdeki menstruasyon döngüsü, menopoz ve diğer başka özellikler. Bu önemli değişiklikler kesinlikle bugüne kadar belirlenmiş 5 amino asit farklılığından kaynaklanmıyor. Şimdi güvenle söyleyebileceğimiz tek şey şu, DNA'mızın büyük bir kısmı işlevsel değil, en azından bizimle şempanzeler arasındaki farklılığı gösteren %1.6'lık kısım önceden beri işe yaramaz olarak biliniyor. İşlevsel açıdan önem arz eden farklılıklar o %1.6'nın henüz tanımlanmamış kısımlarında olmalı. Farklılık gösteren bu küçük DNA parçamızın içinde bazı farklılıklar diğerlerine göre bedenlerimizde daha büyük sonuçlara yol açar. Öncelikle proteinlerdeki amino asitlerin çoğu DNA'daki nükleotit bazlarının en az iki alternatif dizisiyle belirlenir. DNA'daki nükleotitlerin alternatif diziler arasında dönüşmesi sessiz mutasyondur ve bunlar proteinlerin amino asit dizisinde değişim meydana getirmez. Tek bir bazdaki değişim bile bir amino asidin başka bir amino asidin yerine geçmesine yeterli olsa da bazı amino asitler kimyasal özellikleri bakımından bazı amino asitlere benzer veya proteinin önemsiz bir bölgesinde yerleşmiş olabilir. Fakat proteinin diğer bölgeleri onun işlevi açısından can alıcı öneme sahiptir. Bu kısımdaki bir amino asitin kimyasal olarak ona benzemeyen bir başkasıyla değişmesi büyük bir ihtimalle gözlenebilir bazı etkilere yol açacaktır. Örneğin orak hücre anemisi 287 amino asitten birinin değişmesiyle hemoglobinimizin çözünürlüğünün de değişmesi sonucu ortaya çıkan ve sıklıkla ölümcül olan bir durumdur. Bu durum o amino asidi belirleyen 3 nükleotitten sadece birinin değişmesiyle olur. Bu değişim negatif yüklü bir amino asit yerine yüksüz bir amino asit koyar ve böylece tüm hemoglobin molekülünün yükü değişir. Hangi genlerin ya da nükleotit bazlarının şempanzelerle aramızdaki gözlemleyebildiğimiz farklardan sorumlu olduğunu bilmesek de büyük etkilere yol açan bir ya da birkaç gene dair sayısız örnek var. Normal insanlarla Tay-Sachs hastaları arasındaki büyük ve görülebilir farklılıklardan biraz önce bahsettim. Hepsi bir şekilde bir enzimdeki tek bir değişimden kaynaklanmaktadır. Bu aynı türe ait bireylerin farklılığına dair bir örnek teşkil ediyor. Akraba türler arasındaki farklılıklara dair iyi bir örneği ise Afrika'daki Victoria Gölü'nde yaşayan ciklet balıkları oluşturuyor. 200 türü de belki son 200 bin yılda tek bir atadan evrimleştikleri gölde yaşayan ciklet balıkları popüler akvaryum türleridir. Bu 200 tür kaplanlar ve inekler kadar yeme alışkanlıklarına bağlı olarak kendi aralarında farklılaşırlar. Bazıları alglerle otlanır, bazıları diğer balıkları yakalar, bazıları salyangozları kırar, bazısı planktonlarla beslenir, diğerleri böcekleri yakalar. Diğerleri kuluçkaya yatan anne balıkların embriyolarını çalmakta uzmanlaşmıştır. Tüm bu Victoria Gölü çiklet balıkları çalışılan DNA'ları bakımından ortalama olarak yalnızca 4 oranında farklılık gösterir. Dolayısıyla bir salyangoz kırıcıyı uzmanlaşmış bebek katiline dönüştürmek, bir maymundan bizi yapmak için gerekenden çok daha az genetik mutasyonu gerektirir. Acaba şempanzelerle olan genetik uzaklığımıza dair yeni bulgular, sistematik isimlere ilişkin teknik soruların yanında daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyuyor mu? Büyük olasılıkla en önemli sonuçlar insanları ve maymunları evrende nereye koyduğumuzla ilgilidir. İsimler yalnızca teknik ayrıntılardan ibaret değildir. Aynı zamanda bir tutumu da yansıtır ya da yaratır. Kendinizi ikna etmek için bu akşam eşinize aynı ifade ve ses tonunu kullanarak "Aşkım" ya da "Seni domuz" diye selamlayın. Yeni bulgular insanlar ve maymunlar hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini belirlemez. Fakat yeni bulgular Darwin'in türlerin kökeninde yaptığı gibi büyük olasılıkla düşünce yapımızı etkileyecektir ve bu konudaki tutumumuzu düzeltmemiz yıllarımızı alacaktır. Etkilenebilecek tartışmalı bir alandan sadece bir örnek vereceğim. Maymunları kullanım biçimimiz. Halihazırda insanlar ve maymunları da içine alan hayvanlar arasında köktenci bir ayrım yapıyoruz. Bu ayrım ahlaki yasaları ve bu konudaki tutumumuzu belirliyor. Örneğin bu bölümün başında belirttiğim gibi maymunları hayvanat bahçelerinde kafes içinde sergilemek makul bir şey olarak kabul görülüyor. Fakat aynı şeyi insanlara yapmak kabul edilebilir bir şey değil. Merak ediyorum, hayvanat bahçesinde şempanzenin bulunduğu kafesin üzerinde Homo troglodytes yazsaydı halk nasıl hissederdi? Öte yandan insanların hayvanat bahçelerinde maymunlara karşı kazandığı sempatik ilgi olmasaydı, vahşi doğada maymunları korumak için çabalayan çevreciler için daha az kamu kaynağı ayrılıyor olabilirdi. Yine daha önce belirttiğim gibi insanları değil ama maymunları izinleri olmaksızın tıbbi araştırma amaçlı ölümcül deneylerde kullanmak da kabul görüyor. Bunu yapmanın gerekçesi kesinlikle maymunların bize genetik bakımdan çok benziyor oluşu. Bizim yakalandığımız pek çok hastalığa yakalanabiliyorlar ve vücutları hastalık yapıcı organizmalara benzer tepkileri veriyor. Bu yüzden insanlar için daha gelişmiş tıbbi tedavileri geliştirmek üzere maymunlar üzerinde deney yapmak, diğer hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden çok daha iyi sonuçlar veriyor. Bu ahlaki seçim maymunları kafese kapatmaktan çok daha zor problemleri barındırır. Milyonlarca suçlu insanı maymunların hayvanat bahçesindeki koşullarından daha kötü olan kafeslere kapatıyoruz. Fakat insanlar üzerinde yapılacak ölümcül deneyler, bilim insanlarına şempanzeler üzerinde yapılan ölümcül deneylerden çok daha değerli bilgiler sağlayacak olsa da, sosyal yönden hayvanlar üzerinde yapılan tıbbi araştırmaların insanda yapılan karşılığı yoktur. Nazi toplama kamplarındaki doktorların insan deneyleri, genel olarak Nazilerin tüm iğrençliklerinin en iğrenci olarak görülür. Öyleyse bu deneylerin şempanzelerde uygulanmasına neden onay veriyoruz? Bakteriden insana kadarki yelpazede öldürmenin nerede cinayet olduğuna ve yemenin nerede yamyamlık olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Çoğu insan bu çizgiyi insan ile diğer hayvanlar arasında çekiyor. Bununla birlikte oldukça fazla insan vejeteryan. Bitkileri yiyebilirken herhangi bir hayvanı yemek istemiyor ve hayvan hakları hareketine dahil olan artan sayıdaki yerel azınlıklar hayvan deneylerine ya da en azından bazı hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı çıkıyor. Bu hareket özellikle kedi, köpek ve primatlar üzerinde deney yapılmasına karşı etkin. Farelerle daha az ilgileniyor ve bakteriler ve sinekler konusunda genellikle suskun. Ahlaki yasamız insanlar ile diğer türler arasında tamamen keyfi bir ayrım yapıyorsa, üstün herhangi bir ülkeden yoksun bencilliğimize dayanan bir yasaya sahibiz demektir. Bunun yerine yasamız, üstün zekamız, sosyal ilişkilerimiz ve acı hissetme kapasitemize dayalı olarak ayrımlar yapıyorsa, tüm hayvanlar ve insanlar arasına bir çizgi çeken bu ya hep ya hiç yasasını savunmak zora girer. Bunların yerine farklı türler üzerinde yapılan araştırmalara farklı ahlaki sınırlamalar uygulanmalıdır. Belki de genetik olarak bize en yakın hayvan türlerine özel haklar sağlanmasını savunacak olan şey sadece yeni bir kılığa bürünmüş bencilliğimizdir. Fakat şempanze ve gorillerin az önce bahsettiğim kıstaslara, zeka, sosyal ilişkiler ve benzerleri dayanan bir ahlaki değerlendirmede böcekleri ve bakterileri geride bırakacağı açıktır. Eğer üzerinde tıbbi deneylerin yapılmasının tamamen yasaklanması gerekçelendirilebilecek ve hali hazırda tıbbi araştırmalarda kullanılan bir hayvan türü varsa bu kesinlikle şempanzedir. Hayvan deneylerinin ortaya çıkardığı ahlaki çelişki, şempanzelerin nesli tükenmekte olan bir tür olması gerçeğiyle artmaktadır. Bu durumda tıbbi araştırmalar sadece bireyleri öldürmekle kalmamakta, türün tamamını ortadan kaldırmakla tehdit etmektedir. Bu araştırma taleplerini sadece yabani şempanze nüfusunu tehdit etmesi anlamına gelmemektedir. Yaşam alanının yıkımı ve hayvanat bahçeleri için yakalanmaları da oldukça büyük tehdit unsuru olmaktadır. Fakat araştırma talepleri de önemli bir tehdittir. Ahlaki çelişki ayrıca başka bazı etkenlerle de artmaktadır. Birçok şempanze yakalanma ve tıbbi araştırma laboratuvarına götürülme sürecinde bu sıklıkla annesi tarafından taşınan yavru bir şempanze olmaktadır, ölür. Tıp araştırmacıları kişisel çıkarları olmasına rağmen yabani şempanze nüfuslarını koruma çabasında yalnızca küçük bir rol oynarlar. Araştırmalar için kullanılan şempanzeler sıklıkla acımasız koşullar içerisindeki kafeslerde tutulmaktadır. Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde tıbbi araştırmalarda kullanılırken gördüğüm ilk şempanzeye yavaş etki eden ölümcül bir virüs enjekte edilmişti. Ve ölene kadar kapalı bir odada bulunan küçük bir kafeste oynayacak bir şey olmaksızın yıllarca tek başına tutulmuştu. Şempanzeleri araştırmalarda kullanmak üzere esaret altında üretmek, yabani şempanze nüfusunun tükenmesi tehlikesine dayanan itirazları savuşturuyor. Fakat bu temel çelişkiyi hala gidermiyor. Afrikalı köle ticareti yürürlükten kaldırıldıktan sonra ABD doğumlu siyahların çocuklarının köleleştirilmesi daha fazla olduğundan 19. yüzyılda ABD'de kölelik kabul edilebilir bir şeydi. O zaman neden Homo sapiens üzerinde deney yapmaya onay vermiyorken Homo troglodites üzerinde deney yapmaya onay verilsin? Diğer taraftan tutsak şempanzelerde çalışılan bir hastalık yüzünden ölme riski olan çocukların ailelerine çocuklarının şempanzelerden daha değersiz olduğunu nasıl açıklamalıyız? Kesin olan şey insanlara ve maymunlara olan bakışımızın kararımızı belirleyeceğidir. Son olarak maymunlar karşısındaki tutumumuz onların vahşi doğada hayatta kalıp kalmayacağı konusunda kritik önemde olabilir. Günümüzde maymun nüfusu Afrika ve Asya'da onların habitatları olan yağmur ormanlarının tahribatı nedeniyle ve yasal ya da yasal olmayan yollarla yakalanmaları ya da öldürülmeleri yüzünden tehdit altında. Eğer mevcut durum devam ederse bu yıl doğan insan bebekler üniversiteye girdiğinde dağ gorili, orangutan, takkeli gibon, klos gibonu ve büyük olasılıkla diğer maymunlar yalnızca hayvanat bahçelerinde var olabilecek. Uganda, Zaire ve Endonezya hükümetlerine yaban maymunlarını korumak için ahlaki vecibeleri hakkında öğüt vermemiz yetmez. Bunlar yoksul ülkelerdir ve ulusal bir park oluşturup onu idame ettirmek oldukça pahalıdır. Eğer biz üçüncü şempanzeler, diğer iki şempanzenin hayatlarının kurtarılmaya değer olduğuna karar verirsek, masrafları daha zengin ülkelerde yaşayanlarımız karşılamalıdır. Üç şempanzenin hikayesi hakkında yakın zamanda öğrendiklerimizin en önemli etkisi, bu hesabı yüklenmekle ilgili hissettiklerimiz üzerine olacaktır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 41.